Ayrım 20.
Sayfa numarası 793. İleri sürülen gerçek dışı sınavlar ya da bilerek açıklanmayan gerçeklerle Türk tarihine yapılan haksızlıkların en önemlilerinden biri Türk-Arap ilişkileri konusunda olmuştur. Batılılarla Arapların uzlaşıp anlaştıkları belki de tek ortak konu Türk karşıtlığıdır. Üstelik bu karşıtlığa Türkiye'nin içinden de yoğun bir katılım vardır. Bir ülkenin tarihinin kendi tarihçilerince bu denli yazılması örneği olmayan bir durumdur. Arap milliyetçiliğinin doğuşunu inceleyen çalışmalarıyla konusunda yetkin bir uzman kabul edilen Beyrut Amerikan Üniversitesi öğretim üyelerinden Profesör Zen Türk-Arap ilişkileri konusunda şu saptamayı yapmıştır. Bu ilişkileri ya da Batı'ya karşı Arap tutumunu anlamak için Arabistan'daki Türk egemenliğini hatırlanmalı ve göz önünde bulundurulmalıdır. Ancak ne yazık ki çoğu çağdaş Arap tarihçisi bu konuya ya bilgisizlikle ya da siyasi milliyetçiliğin renkli gözlükleriyle bakıyor. Bilerek gerçekleri görmezlikten geliyor. Fakat aynı zamanda Batılı tarihçiler için de Türk-Arap ilişkileri hakkında uzun süre besledikleri yanlış kanıları gidermenin zamanı gelmiştir. Bu tarihçiler incelemelerinde Türk yönetimindeki yozlaşmanın en üst düzeye çıktığı ve batılı güçlerin siyasi dolapları yüzünden iyice gerildiği bir dönem olan 19. yüzyıl sonu ile 20. yüzyıl başlarını başlama noktası yaptılar ve buradan çıkardıkları sonuçları daha önceki 400 yıllık Türk yönetimine yaydılar. Türklerin kötü yönetiminin 400 yıl boyunca Arapları baskı altında tuttuğu ve onlara ızdırap çektirdiği sonucuna vardılar. Gerçeğe bu iddiadan daha uzak bir şey yoktur. Türk-Arap ilişkileri ve Arap milliyetçiliğinin doğuşu. Zen ne Zen. Gelenek Yayınları 2003 sayfa 122. Türk-Arap ilişkileri toplumsal gelişimin içinde yer alan olgularda olduğu gibi inançla, duyguyla ya da özlemle açıklanabilecek türden konular değildir. Din ya da ona bağlı alt inanç sistemlerinin toplumsal ilişkilerde yeri ve önemi vardır. Bunlar toplumsal ilerlemeyi hızlandırır ya da yavaşlatır, engeller ya da geliştirir. Ancak hiçbir zaman etkileme konumundan öteye gitmez, belirleyici olamaz. Toplumsal düzenin niteliğini, değişim ve gelişim koşullarını her zaman ekonomik ilişkiler ve bu ilişkilerin yön verdiği sosyal ve siyasal sistem belirler. İslamiyet'i 9. yüzyıldan sonra kabul etmeye başlayan Türkler büyük bir çoğunlukla 1000 yılı aşkın bir süredir bu dine bağlı olarak yaşamaktadır. Çatışmalarla dolu uzun bir süreçten geçerek benimsedikleri bu dinin sıradan inananları olmamış, Müslüman olan diğer milletlerden farklı olarak bu dini çok geniş bir coğrafyaya yayarak kurumsallaştırmışlar ve kurmuşlardır. Peygamberin söz ve davranışlarından oluşan hadislerin toparlanmasını Türkler sağlamış, Sünni mezhebinin oluşumunu Türkler gerçekleştirmiştir. Orta Asya, Jean-Paul Rox, Kabalcı Yayınları 1999, sayfa 277. İslam dünyasının en büyük ve en seçkin bilim adamları, en parlak iki düşünürü, ilk Müslüman matematikçi Orta Asyalıdır. AGE, sayfa 277. Haçlı seferlerine karşı koyanlar, İstanbul'u alanlar, İslamiyet'i Avrupa'nın ortasına dek götürenler Türklerdir. Bu dinden çok şey alıp ona çok şey verdiler, onunla bütünleşip gerçek temsilcileri haline geldiler. Konumları ve temsil ettikleri güç nedeniyle Türk-Arap ilişkilerinde din açısından üzerlerinde baskı oluşturacak hiçbir eksiklikleri yoktu. Bu konuda yapılacak incelemeler, varılacak yargılar, din değil bir tarih sorunuydu, tarih ise inanca değil bilime bağlı olarak ele alınmalıydı. Ancak ne ilginçtir ki Türkiye'de böyle yapılmadı, tarih hep dine bağlı olarak yorumlandı. Bu yaklaşım biçimiyle Türk tarihinin bozulmaya uğraması kaçınılmazdı, öyle de oldu. Türkler Müslüman olmadan önce büyük göçlerle dünyanın değişik yörelerine ulaşmışlar, çok sayıda toplulukla karşılaşmışlar, ancak Araplarla önemli sayılacak bir ilişki kurmamışlardı. Arap Yarımadası, kıraç toprakları ve Orta Asya'ya benzer nitelikteki iklim koşullarıyla Türklerin ilgisini çekmemiş olacak, Arabistan göçlerin yöneldiği toprakların dışında kalmıştı. Türk-Arap ilişkileri İslamiyet'ten sonra 8. yüzyılda Emevilerin Türk bölgelerine saldırısıyla başladı. ve hemen tüm Türk boyları kendilerini yoğun bir şiddet içinde buldular. Saldırılarda kullanılan ideolojik gerekçe İslam'ın yayılması, gizlenen gerçek amaç ise varsıl Türk ve Acem bölgelerinin yağma edilmesiydi. Emeviler Orta Doğu'yu yağmalamak için Hristiyanlığı kullanan Haçlılar gibi yöneldikleri eylemin din için savaş, cihat olduğunu söylüyor, saldırganlığı bu söylem üzerinden meşrulaştırıyordu. Horasan'a vali atanan ve büyük katliamlar gerçekleştiren Arap komutan Kuteybe bin Muslim 677-715 Merv kentine saldırırken askerlerine Allah kendi dininin aziz olması için size bu toprakları helal kıldı diyor. Teberi'den aktaran Zekeriya Kitapçı, Türkistan'da İslamiyet ve Türkler sayfa 102, AK Erdoğan Aydın Nasıl Müslüman Olduk? Başak Yayınları 3. basım 1994 sayfa 71. Ve her türlü yağmanın serbest olduğunu söylüyordu. Aynı Kuteybe birçok kent ele geçirdikten sonra birlikte savaştığı insanlara kazandırdıklarını şu sözlerle dile getiriyordu. Sizi buraya getirdiğimde örtüleriniz çul ve kilim, yemekleriniz yavandı. Ben size güzel yemekler yedirdim, nazik giysiler giydirdim, bilmediğiniz şeyler öğrettim ve sizi dünyada yüce kıldım. Teberi'den aktaran Sabri Gündüz, İslamlık Türklük, sayfa 111, AK, AGE, sayfa 72. Hemen tüm dinler maddi çıkarla din duygusunun kutsallığının birbirine karıştırılmasını, bunlar arasında herhangi bir ilişki kurulmasını açık biçimde yatsır ve bu yatsımayı inanç sisteminin temeline oturtur. İnancın maddi çıkarın aracı olarak kullanılmaması her din için ana ilkedir. Tek tanrılı dinler başta olmak üzere tüm dinler yasasızlığı, servete nedensiz el koymayı ya da kuralsız yağmayı ve bu tür girişimler için kullanılan şiddeti meşru görmez. Bu nedenle Emevilerin Orta Asya ve İran yaylasında yaptıklarını görmezlikten gelmek, üstelik bunu inanç adına yapmak tarihe olduğu kadar herhalde ondan daha çok dine karşı saygısızlık olacaktır. Emevilerin İslam içindeki konumları, tutum ve davranışları hayli tartışmalıdır. Arap ve İslam geleneğine aykırı olarak halifeliği babadan oğula geçen bir hanedanlık. Büyük Larus Gelişim Yayınları 6. cilt sayfa 3669 haline getiren, tam olarak inanmadıkları İslamiyet'i çoğu kez hor gören, Tarih 2 Kemalist Eğitimin Tarih Dersleri Kaynak Yayınları 1997 3. basım sayfa 146, halifeler çıkaran, din dışı görünüm veren bir devlet kuran, Ana Britannica 11. cilt sayfa 232, halifelik için Mekke'ye saldırıp Kabe'yi yıkan, AGE 1. cilt sayfa 19, Emevilerin İslamiyet'ten çok kendi çıkarlarını düşünmeleri ve bunun için yağmaya girişmeleri beklenmeyen bir sonuç değildir. Emevi siyaseti, İslamiyet'in temel ilkelerine aykırı olarak Arapların başka kavim ve topluluklara üstün olduğu düşüncesine dayanıyordu. Bu ırkçı siyasete göre Arap hükmetmek, geri kalan herkes ona hizmet etmek için yaratılmıştır. Bu nedenle Araplar yalnızca yönetim ve siyaset işleriyle uğraşmalıdır. Türk-Arap ilişkileri ve Arap milliyetçiliğinin doğuşu, Zeyne Ne Zeyne Gelenek Yayınları 203 sayfa 126. Köleleri küfürden imana çıkaran onlardır. Bu nedenle Türk, İranlı ya da diğer Müslüman kavimler kendilerini bu duruma yükselttiği için Araplara sonsuz bir minnet, borçluluk duygusu yazarın notu duymalıdırlar. Çünkü kölenin görevi efendisine mutlak itaattir. Boyun eğme yazarın notu. Türklerin Dini Fuat Bozkurt, Cem Yayınları 1995 sayfa 157. Arap olmayan Müslümanlar künye, soyadı yazarın notu alamazlar. Künye almak yalnızca Arapların hakkıdır. AGE sayfa 157. Türkler Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışına dek soyadı almamışlar. Soyadı ilk kez 1934 yılında çıkarılan 2525 sayılı yasayla alınmıştır. Emeviler, Arap olmayanlar, mevalinin arkasında namaz kılmaz, birlikte dolaşmaz, onlara ikinci sınıf insan ya da köle gözüyle bakar. Türklerin mal ve canlarını kendilerine helal sayardı. İslam tarihi, Doçent Bahriye Üçok, Ankara 1983, sayfa 56. AK Fuat Bozkurt, Türklerin Dini, Cem Yayınları, 1995, sayfa 184. Ele geçirilen yerlerde servete el koyma, Arapçayı zorunlu kılma ve zora dayalı eritme, asimilasyon, Emevi politikasının değişmez ilkeleriydi. Arap olmayan anneden doğan prensler tahta çıkamaz, kadı hakim olamazdı. Kitabe, mezar, anıt, dinsel yapı ve heykel gibi sanat yapıtlarını put diyerek yok ederlerdi. Tarih 2, Kemalist Eğitimin Talih Dersleri, Kaynak Yayınları, 1997, sayfa 147. Emeviler, Arap olmayan halklara o denli kötü davranmışlardı ki, değişik milletten Arap karşıtları siyasi örgütler kurdular ve İslam tarihinde Şubiye adı verilen bu örgütler aracılığıyla Emevilere karşı mücadele ettiler. Tarih 2, Kemalist Eğitimin Tarih Dersleri Kaynak Yayınları, 1997, sayfa 147. Şubiye mücadelesi ve bu mücadeleye neden olan Emevi tutumu daha sonra ortadan kalktı, ancak olumsuz etkileri belki de bugüne dek gelen tarihsel bir birikim yarattı. Zeyne, Arapların diğer Müslüman halklara bakışı konusunda şunları söylemektedir. İslam, Farslılar, Hintliler ve Türkler yazarın notu gibi Arap olmayan ulusların da dini haline gelince Araplar hala Arapçılıkları konusunda bilinçli olmayı sürdürdüler ve kendilerini müşteri uluslardan üstün gördüler. Arap Müslümanların yabancı Müslümanlara onları inançsızlıktan kurtararak büyük bir lütufta bulunduklarına inanıyorlardı. Türk-Arap ilişkileri ve Arap milliyetçiliğinin doğuşu, Zeyne ne Zeyne, Gelenek Yayınları, 2003, sayfa 122. Emeviler Türk bölgelerine saldırmakta kendi açılarından haklıydılar. Orta Asya'nın güneybatısında yer alan Toharistan ve Mavera-ül-Nehir bölgeleri o dönemde yüksek bir uygarlık ve gönenç dönemi yaşıyordu. Çin, Hint, İran ve Bizans arasındaki ticaret tümüyle bu bölgenin elindeydi. Yalnızca Buhara Hanlığı'nda 40 büyük kent, değişik büyüklükte binden çok köy vardı. Tarih 2, Kemalist Eğitimin Tarih Dersleri Kaynak Yayınları, 1997, 3. basım, sayfa 141. Semerkant, Baykent, Herat, Belh gibi kentler göz kamaştıran bir varsılık içindeydi. Buhara'da kağıt fabrikaları, ipekli kumaş ve halı tezgahları, değerli taşlar ve maden işleyen atölyeler durmadan çalışıyor ve yalnızca kendi bölgesine değil, çok uzak yerlere de mal gönderiyordu. Çin belgelerine göre Buhara ve Kusaniye'deki Türk varsıllarının evleri birer sanat şaheseriydi. Tusi Tapınağı'ndaki altın ve gümüş heykeller, pırlanta, zümrüt ve yakutla işlenen süs eşyaları benzersiz ve hayret vericiydi. AGE, sayfa 142. Mavera-ül-Nehir'de eğitim o denli gelişmişti ki, Suudakların her köyünde bir okul vardı. Bilim, felsefe ve kültür alanlarında yalnızca çevre ülkeleri değil, Mısır ve Anadolu'ya dek çok geniş bir bölgeyi etkileyen ve örnek alınan yapıtlar veriliyordu. 730 yılında diplomatik bir kurulla Toharistan'dan Çin'e gönderilen Nanto adlı Türk bilim adamının beraberinde götürdüğü tıbbi malzeme ve ilaçları Çin hekimleri o güne dek hiç görmemişlerdi. AGE, sayfa 142. 8. yüzyılın ortalarına dek süren 70 yıllık Emevi saldırıları Türkler için şiddet ve acıyla dolu kanlı bir dönemdir. Kent ve köyler yakılıp yıkılmış, servetler yağmalanmış, on binlerce insan öldürülmüş, bir o kadarı da esir pazarlarında satılmıştı. Okullar dağıtılmış, bilim adamları ya ölmüş ya da başka yerlere gitmişti. Arapça öğrenmek ve yazmak zorunlu kılınmış, bu zorunluluk ödünsüz bir biçimde uygulanmıştı. O dönemden sonra yapıtlarını Arapça yazmak zorunda kalan ünlü Türk bilim adamı ve düşünürler bu nedenle hep Arap sayılmıştır. Döneminde dünyanın en ileri bölgelerinden olan Horasan ve Mavera-ül-Nehir yıkıntı haline gelmişti. Kentler o denli yağmalanmıştı ki ünlü İranlı tarihçi ve din bilgini Taberi'nin 838-923 aktarımına göre Baykent'ten elde edilen hadsiz hesapsız ganimet o denli çoktu ki katipler bunları saya saya bitiremiyordu. Milletler ve Hükümdarlar Tarihi, Ebu Cafer Teberi, Milli Eğitim Yayınları AK, Zekeriya Kitapçı. Türk bölgelerinin eski varsıl durumuna erişebilmesi için uzunca bir süre gerekecektir. Emevi Sultanı Abdülmelik bin Mervan'ın halifeliği döneminde 685-705 Irak valisi yaptığı Haccac bin Yusuf ve Horasan valisi yaptığı Kuteybe bin Müslim Türk toplumuna büyük zarar vermiştir. Halk arasında zalim olarak anılan ve tarihe bu tanımla geçen Haccac, Müslüman olmayan Türk kadar Müslüman Arap da öldürmüş bir kişidir. 692'de Mekke'yi kuşattığında 7 ay süren kuşatma boyunca ölçüsüz şiddet kullanmış ve binlerce Müslüman Arap öldürmüştü. Kenti savunan ve hicretten sonra doğan ilk Müslüman çocuğu olduğu için Hazreti Muhammed'in çok sevdiği Abdullah bin Zübeyr'i 70 yaşında olmasına karşın öldürtmüştü. Ana Britannica 1. cilt sayfa 19. Irak valiliği sırasında ilk İslam mezhebi olan hariciliğin 120 bin taraftarını kılıçtan geçirmişti. AGE 14. cilt sayfa 275. Tarihçi Jay Velhosa'nın başarılarını vicdansızlığa borçlu olduğunu söylediği Nasıl Müslüman Olduk? Erdoğan Aydın, Başak Yayınları, 3. basım 1994, sayfa 71. Kuteybe, Haccac'ın uyguladığı şiddet yöntemlerini daha da geliştirerek tümüyle Türkler üzerinde uyguladı. Bölgenin en güzel yerleşim yeri olan Baykent'e kentin zarar görmemesi için direnilmemesine ve bu konuda anlaşma yapılmasına karşın serbestçe girdiği kenti yağmalayarak yakıp yıkmış, eli silah tutan erkeklerin tümünü öldürtmüş, kadın ve çocukları esir pazarlarına yollamıştı. Tarih 2, Kemalist Eğitimin Tarih Dersleri Kaynak Yayınları, 3. basım 2001, sayfa 144. Kuteybe, Buhara'da 50 bin, Semerkant'ta 30 bin genç insanı tutsak etti, bunları satılmak üzere Irak ve Mısır'a yolladı. Yeni İslam Tarihi ve Türkistan Zekeriya Kitapçı 1. cilt sayfa 287 AK Erdoğan Aydın. Türk köleler Arap ülkelerinde çok tutuluyor ve yüksek bedellerle satılıyorlardı. Sağlıklı herhangi bir kölenin fiyatı 300 dinarken Türk köle 600 dinara satılıyordu. Türklerin Tarihi Doğan Avcıoğlu 3. cilt Tekin Yayınları 1995 sayfa 1176. 10. yüzyıl Arap coğrafyacısı İbn Havkal, ünlü seyahatnamesinde Türk kölelerin güzelliğinden ve pahalılığından söz eder ve şunları söyler. En değerli köleler Türk topraklarından gelenlerdir. Dünyadaki bütün köleler içinde Türklerin bir eşi daha yoktur. Çok değerlidirler ve güzellikte üzerlerine yoktur. Horasan'da bir Türk çocuğunun 3000 dinara satıldığını gördüm. Türk köle kızlarının fiyatı hep 3000 dinardır. The Gaznavides, Bosworth, sayfa 209, AK Doğan Avcıoğlu, 3. cilt, Tekin Yayınları 1995, sayfa 1176. Kuteybe'nin kural tanımayan katliamları bir başka varsıl Türk kenti Talkan'da sürdü. Talkan Kağan'ı Şehre'in kenti terk etmesi nedeniyle savaşmadan teslim olan Türk halkı ibret olsun diye ayrımsız kılıçtan geçirildi. Kalanlar da kent girişindeki yolun iki yanına asıldılar. Asılanların oluşturduğu yolun uzunluğu 4 fersah, 24 kilometre tutuyordu. İbn Dahkan'dan aktaran Zekeriya Kitapçı, Yeni İslam Tarihi ve Türkistan 1. cilt sayfa 249, AK Erdoğan Aydın Nasıl Müslüman Olduk? Başak Yayınları 3. basım 1994 sayfa 84. Aynı Kuteybe, Buhara'yı ele geçirdikten sonra Araplaşmayı sağlamak için halkın günlük yaşamı üzerinde ağır bir baskı kurdu. Koyulan kurallara uyulup uyulmadığını denetlemek ve durumu yönetime bildirmek için her eve bir Arap yerleştirdi. Nasıl Müslüman Olduk? Erdoğan Aydın, Başak Yayınları, 3. basım 1994, sayfa 75. Türk halkı Emevi yıkımının ağır sonuçlarına karşın toplumsal geleneklerini ve kimliklerini korumayı sürdürdüler. Zora boyun eğmeyen yapıları nedeniyle Müslümanlığı kabul etmeleri Emevi baskısıyla değil, daha sonra kendi istek ve bilinçli seçimleriyle oldu. Orta Asyalı Sufi dervişlerin felsefi olgunluğa sahip barışçı çağrıları, İslam'ın eşitliği öne çıkaran ilkeleri ve Abbasi döneminde oluşan olumlu ortam bu süreci hızlandırdı. İslam'ın toprağı Tanrı'nın mülkü sayan, Onu eşit paylaştıran, savaş gelirlerinin 1/5'ini savaşa katılamayan bakıma muhtaç insanlara ayıran ve bunun gibi ilkeleri, kamucu bir geleneğe sahip Türklere uygun geliyor ve Emevi baskısı dışındaki gerçek İslam'ı öğrendikçe ona katılıyorlardı. Hikmet Kıvılcımlı, 1902-1971, konuyla ilgili şu saptamayı yapmaktadır. İlk fütühatçı, zafer kazanan yazarın notu, Gazi Müslüman ululardan hangisi dünya malına mülküne medelik verdi?